Ayrım 67.
Koku, mübeccel İzmirli. Arkadaşı yüzünün ürkek kararsızlığına bir daha eğildi ve sonra kitabın 16. sayfasından bir bölümün 3. satırına parmağını basarak oku dedi. Kadının bir en yüce söz veriş gibi sevilmesi ve kutlanması gerekmektedir. Bu yerine getirildikten sonra da tutulan bir söz veriştir. Kadının seçilmesi ve yalnız bir tek yaratık için geçerli olan imi alması, ruh ve vücut arasındaki sözde ayrılığın anlamsızlığını ortaya koymaya yeter. Bu dereceye ulaşıldığında vücut aşkının ruh aşkı ile tek bir gerçek haline girdiği apaçıktır. İki varlığın birbirini isteyişi, ruhsal ve organsal birliği yaratacak kadar güçlü olmalıdır. Böyle bir birliğin gerçekleşmesi çeşitli engellerle karşılaşabilir. Ama biz bu aşkı aramaya layıksak, yani böyle bir aşk kavramını herhangi bir sebeple veya kızgınlık yüzünden de olsa kökünden kurutmamışsak, ona karşı duyduğumuz susuzluğa hayatın hiçbir gerçeği engel olamaz. Arkadaşının bu satırları ona niçin gösterdiğini, kelimelerin üzerine haince basa basa aynı deyişleri kendisiyle birlikte niçin tek tek yüksek sesle okuduğunu biliyordu. İnce bir ter şakaklarında kızarıp sessizce gülümsedi. Hala utanabildiği için de üstelik sinirleniyordu. Okuduklarına bir daha eğilmek isterken henüz sayfaları açılmamış halde kitabın bir eşinin de kendi kitaplığında bulunduğunu hatırladı. Ve o güçle cevapladı dostunu aynı vurguyla kelimelerin üstüne basarak. Eve gidince tekrar okurum. Üzerinde dururum, merak etme. Önemli dururum hem. Bu konuyu bundan böyle biraz da olması gerektiği gibi, yani kitapların yazdığı ve senin istediğin gibi düşünebileceğimi sanıyorum dedi. Sonra susar susmaz hem hiç de ilgili olmadığı halde ve bir anlamsız sıkıntılı tedirginlik içinde sabahki yıldız falı aklına geldi. Geldi ve saflığına bir daha sessizce gülümsedi. 14 yaşında kızlar gibi gazetelerin yıldız fallarına sarılmak bir de. Bir bu eksik. Niçin olmasın ama? Kitapta okuduklarının yıldız falı ile ilgisi niçin olmasın? Tedirginliği hiç de anlamsız değil belki. İnsan büyük umutsuzluklarda, büyük boşluklarda, büyük kararsızlıklarda mı tedirgin olur sadece? Ansızın gelen mutluluklar, büyük gürültülerle geliyor, derin telaş ve şaşkınlıklarla yaşanıyorsa ve bütün bunlar olurken mutluluk kendinden emin ve kararlıysa, yeni bir düzen dolayısıyla bir değişim gösteriyordur birlikte her şeyden önce. Doğal olarak bir de tedirginlik getirecek yanı sıra. O yüzden burada birdenbire durdu, biraz daha gerilere uzandı, kaldı öylece. Odanın kapıya daha yakın noktasında 3 gün önce geçen olayın hala havada kalan, taşlarda gezinen gerçeği üstünde durdu, dondu. Ses hala boşlukta alçalıp yükselir gibi, direnir gibi, yalvarır ya da buyruk verir gibi ürperiyordu. Allah'a ısmarladık demeyeceğim. Çünkü bu bir veda değil. Çünkü yine sana döneceğim. Dönmek üzere giderken kişiliğinde benim gerçek bir değişime girdiğimi düşün. Yani sevdiğime, düşünemeyeceğin kadar çok istediğime, sana ve artık seninle ilgili belli bir gerçeğe ve bu gerçeğin getireceği sana ait olmak istediğime inan. O içine kapalı, sessiz, kendini gürültüsüzce anlatan, öylece söyleyen dünyanı sevmiyorum senin. Yumuşaklığını ve sıcaklığını seviyorum. Şakaklarının ince tüylerinden öpmeyi, en güç anlarında ağzının kenarında beliren o hem çaresiz hem muzip çizgiden öpmeyi seviyorum. Dizlerinin, parmaklarının, çıplak küçük ayaklarının sinirli oynayışlarını, o kutsal sıcaklık içindeki çocuksu kokularını, bütün o ürkek telaşlarını ve en tatlı utanmalarını seviyorum. Bir ıslaklığın var severken onu. Sonra sokuluşunu seviyorum. İnce ve kadın. Nasıl gidiyorsam öyle. Belki de çok daha sıcak, daha dolu, seninle ve bir sınırsız özlemle döneceğim. Ama sen bu süre içinde geçecek yaşamını yine de bir başkasıyla bölüşmek istersen özgürsün. Bana yaz sadece, habersiz olmasın, hepsini anlat, bilmeyi isterim. Sonra da anlar ve susarım. Yine de kendimi unutturmamak için sana rahat vermeyeceğim. Mektuplarımın bir tekine cevap vermesen bile yazacağım. İyi günler küçük ayım benim. Çok iyi günler. Senin için en iyisi iyi gün. Kollarının arasında korkunç bir dönüşle havada buldu kendini. Omuz başlarına acıyla batan parmaklarının yargısında böyle ne kadar döndüğünü unuturken şakakları, yüzü, boynu kıpkırmızı, yangın. Dudaklarının değdiği yerlerde rüzgar esiyor güneyden. Kıyamet günü sanki. Kurallar çiğnenmeli mi? Kurallar. Ne yani? Ne? Kapıya en yakın koltuğa düştü kollarından. Sonra kapının tezelden ve ustalıkla kapanışı. Bileklerinden ne kadar da çok akıyordu gözyaşları. Ne kadar? O ince, inatçı, küçük, hıçkırık, geç saatlere dek zorladı durdu boğazını. Çok sonra acıyan yerlerine bakmayı akıl edip yakasını açtığında çukurluğu henüz düzelmemiş küçük, kırmızı lekeleri gördü omuz başlarında. Sinirli parmak uçlarının bağıran izleri, tutkuyla gömüldüğü parmak uçlarının. Dudaklarının uzanabildiği yerlere kadar eğilip her birini teker teker ıslak kirpiklerini değdire değdire öptü. Kaybolmalarından her geçen günle renklerinin kahverengiye, kirli sarıya, beyaza, yokluğa dönmelerinden korkarak. İyice örttü giysisinin yaka ve kollarına saklanır gibi. Ve bu arada kumaşa sinmiş, güçlü, harikulade erkek kokusunu duydu. Sıcak havada sımsıkı göğsüne bastırır, orada soluğunu keser gibi nefes aldırmadan sıkarken ince ince sızan teri geçmiş olmalıydı. Bir daha geri dönünceye kadar bu giysinin hiç su yüzü görmeyeceğini bildi. Evet, bütün ayrılıklar gibi bir ayrılık, bütün gitmeler gibi bir gidişti bu işte. Bütün o gösteriler, sözler, istekler, sıcaklıklar da her ayrılık anının kim bilir kaç milyon kez birkaç ilmekle bir halkaya rastgele tutturulan bağlantı eylemiydi. İnsan sahiden düğüm atıp atmadığını fark etmiyordu bile sonradan. Öylesine kolay oluyordu ki çözülmeler çünkü. Ama yine de tam o noktada ve o sürenin henüz esintili, hüzün dolu heyecanı içinde her şey o denli anlamlı ve kutsaldı ki sonradan artık hiç de böyle olmayacağını bile bile, ilk ihanetin kendinden geleceğini bile bile kişi yine de o hanın güzelliğine sonsuz bir mutluluk umudu gibi ilk ve son kez sarılmak istiyordu. Bu öyküdeki gitmenin acısı da bir gönül serüvenini bir türlü yaşayan ve duyan başkalarından ayrı olmamalıydı kesinlikle. Kendisine ilişkin olanı, kendi yaşadığını özge sanmak ölçüsünde budala bir sanı olabilir mi? Ancak bu kez geriye, yalnızca bu olaya özgü bir fark, ötekilerden ayrı anlamda bir görüntünün düşünce ve gerçek tortusu kalıyordu ki, önemli olan ve onu düşündüren de sadece buydu, bu. Olaylar içinde işlerin ne aralık ne denli sarpa sardığını Tanrı bilir. Kısa ve garip arkadaşlıkları süresince kadın çok kereler çekip gitmeyi istediği halde davranışları hep onun korkulu erkek gücüne çarpıp erimişti. Her seferinde bir kadının nasıl istenip alınacağını, bir takım durumlarda hatta nasıl zor kullanılabileceğini ve o en duygulu dolu, sakıncalı anlarda bile zor kullanmanın nasıl bir büyük gereksinme halinde belirip adele zorununun kendisine ulu bir mutluluk gibi uzatıldığını görüyordu. Nasıl? Direndiği yerde bileği bükülerek götürülmek. Bilekleri de pek çok acıyordu ama hiç dinmeyeceğini sandığı korkunç öfkeleri, kırgınlıkları, kendininkinden daha güçlü bir kızgınlığın kesin ve ilkel, evet ilkel yargılarında damla damla eriyor, korku oluyor, gözyaşı, mutluluk oluyordu sonra. Yoksa her şey çoktan biterdi. Gitmek istemi, apaçı bir kaçış özleminden ve gelecek korkusundan başka bir şey değildi kadının çünkü. Dengesiz, tutarsız bir ilişkinin, sonu belirsiz bir mutluluğun yarınını bekleyen geceden korunma telaşı, çırpınışı yani. Ama herkes o kaçış, o sağır kapsama duvarında yitip gitti işte. Şimdi de ağlıyordu ara sıra. Sevgi miydi boşluğundaki, acılığındaki o isimsiz tat? Katiyen emin değil. Dönüşünün sonuna dek sabırla bekleyebileceğini bile bilmiyor. Hala mektuplarına karşılık vermeme kararı. Ya da birkaç satırla ve bir sevdiğinin deyimiyle, insan hayatını kaplayan öyle hatıralar vardır ki onları yeniden yaşamak, hayal etmekten güzel olamaz. Onun için burada hepsi bitecek diye yazmak istiyordu. Yazmak ona. Sonra da bir daha aramama isteği sık sık. Yine de yaşamın bu yüzünde ömrüne giren İlk heyecanlarda ondan ayrı geçecek bir beraberliği şimdilik düşünemiyor, o tanrısal cins özelliği, kadınlığı yani en doğal yönüyle şimdi sadece onu istiyordu sıhhatli bir bütün olarak. Bir ruh ve organizma bütünlüğü, o büyük gelişim, ki önünde durulamayan, doğa yasalarının durduramadığı doğa verisi, ilk kez ondan, o güçlü erkek yapısından alıp yaşadığı ve neden sonra tanıyabildiği güzelliklerde seçtiği şey, Bir yandan ve daha dün gibi yakın bir zaman içinde bir de gerçek olduğunu, asıl olduğunu sandığı bir başka adanmışlığı vardı oysa. Başka ve ayrı, yıllarca özlemini taşıdığı bir başkası, değer verdiği, yaşamında kesin yeri olan ya da öyle olduğuna inanmak istediğinde belki uzun süre inandığı kişi. Onunla da yeminler, onur sözleri, vaatler, gözyaşları, okul sıralarının heyecanları, şiir, aşk ve ıstırap dolu bir serüven, sonsuz bir duygusal dökülüş ve harcanış içinde. Onunla da önce hepsi çok güzeldi tabii. Bütün o hayal ve renk dolu gösteriler, o hiç büyümeyen, hep 16 yaşın lirizmini taşıyan yönüne seslenip durduğu için bulutlarda gezmişti çok uzun bir süre. Belki başkalarının hatta aşırı saflık diyebileceği ölçüde çok uzun süre, yıllarca. Sonra bir gün bir türlü gün ışığına çıkamayan, bir türlü soluk alma imkanını bulamayan beklemeler, ruhun o en hareketli köşesine uzun süren bir hastalık gibi, sıkıntı değilse bile ağırlık vermeye başladı durup dururken. Hiç büyümeyen 16 yaş kimliği, hakkını doyunca ve dolunca yaşayıp çekilirken, hiçbir zaman çocuk ve genç kız olmadan hayatı birdenbire tanıyan kadın yönü, kişi yönü, kendine ait olanı beklemeye, sonra da istemeye kalktı. Doğal olarak ve boşluk. Yaşamınıza her nasılsa karışmış üçüncü kişilere yasaların buyruğunda tutsağızdır bazen. İşte öyle bir başkası karışıyordu bu noktada bu adamın hayatına. Bir kadın, üçüncü kişi. Ama ilk planda adama ilişkin. Toplum yargısına göre de erkeğin yaşamında önce gelen, üstelik kendisinden çok çok önce başlayıp bitmiş bir hikaye. Ak sayfalar üzerinde kuyruklu imzalarla, nikah düzeni yani. Akça bakça taze de pekala, duru beyaz bir ten, simsiyah kalem gibi, yay gibi, azıcık rastıklı gibi sadece, kaşlar, gerçek anlamında siyah gözlerin güzeli, boy pos yerinde, tatlı, terbiyeli, hamarat, hanım hanımcık ev kızı ve ehli namus. Ne istenir daha bir iki adamın yaşamında bir anlam güzelliğine, estetikten kurulu bir düzene, bir gök ve tanrı dünyasına seslenecek, bütün bu yüceliği o verecek adama. Kendine verilenlerin, kendinden alınanlara benzeyeceği gibi. Sonra da simsiyah gecelerin güzelliğinde ondan istenemeyecek ve ona verilemeyecek tek şey, Tanrı'nın insana ilk önce sunduğu en mutlu hak olarak ötekiyle yaşanacak. Evet, Tanrı'nın sunduğu ve insanların ayıplamayacağı gibi bir varoluş özgürlüğü içinde. İlk elmadan tadla. Tabii hayal de, şiir de, düşünce de suskun ve doygun bir bedende daha bir anlam kazanır, malum ya. Evinde doyduğu zaman kendisine koşuyordu adam bir başka susuzluğuna arayış içinde. Bu arayışın dışındaki şeyler, güya kötü şeyler, ayıp, çirkin güya, bu kadından istenemezmiş gibi sonsuz saygılar içinde, aptalca bir yerde, korkunç. Bir gün ama bürümcek duygularının raksında, renk ve müzik dolu gezegenlerin ötesinde, nikah düzeninin dışında kalan kendisinin de yaprak gibi, bulut gibi, hayal gibi bir güzelliğe cevap vermekten ibaret soyut bir nesne olmadığını anlayıverdi kadın. Salt şiirin, duygunun, düşüncenin, ülkünün kadını olamayacağını anlayıverdi. Bütün bunların hepsiyle birlikte sımsıcak bir gerçeğe ait olduğunu bildi aynı zamanda. Belki kimsenin olmadığı ölçüde. Hala gençti, ufak, ince fiziğinin dış etkilere dayanıksız görünen yapımı ötesinde en ulu heyecanların kaynağı gibi şaşılacak denli sıhhatli bir kuruluşu vardı. Sevdiği adamı özge biçimde ve dayanılmayacak bir güçlü özlediğini duydu sonunda bir gün. Daha sonraki günlerde de aylarca, yıllarca hep arttı bu özlem. Ama saygıdan mı, çekingenlikten mi, bir yetiştiriliş sakatlığı, bir yaratılış eksikliği mi, neden olduğu bilinmez, erkek aynı derecede güçlü olduğu sezilen isteklerini, tüm şiirsel ezgiler, ılık dost söyleşileri, romantik yazışmalar altında sürdürüyor ve en büyük sevgisine aynı tutkuyla bağlı eski liseli öğrenci kalmakta devam ediyordu. Önce şaşkınlık geldi tabii, ardından yersiz, belki de yerli alınganlıklar, sonra düş kırıklığı, yorgunluk, bezginlik. Daha sonraları bir toparlanma ve çekiliş devresi. En sonu ince ince, küçük, sessiz kopmalar, çözülmeler, uzaklaşmalar. Tam bu noktada kadının hayali ve istekleri bir belli soruna gelip dayanıyor ve orada o eski cinsel hikayede öylece çok ilkel bir düş olarak son buluyor değildi katiyen. Hatta bu konu onun için yaşanan en gerçek anında bile daima sır dolu bir evren olarak kalmış ve ona daima da sebepsiz, belki de sebepli ürküntüler vermişti. Hiç de güçlü bir dişi sayılmazdı bu konuda, hayır. Böyle bir sebeple tedirgin olmak diye bir şey de olamazdı kuşkusuz yaşamında. Çok daha sonra şimdi uzaklara gidenin beraberliğinde tanıdığı ve ilk uğradığı o kutsal değişim içinde bile bedensel bir yakınlıktan çok daha başka bir takım sürprizler, uygunluklar arıyordu hatta. Kader birliği ettiğimiz, adandığımız kimselerle ayrı türde ve başkalarıyla olduğundan apayrı biçimde mutlu bir alışverişimiz vardır. Anlatılamaz bu, yaşanır sadece ve kendi kendine olur. Olamıyor, yürümüyorsa eğer, beraberliğin anlamındaki yetersizliği ya da kişilerdeki o güzellikle ilgili eksikliği kabul etmek gerekir. İşte bu hikayenin bitimine sebep olan bu belli gerçeği de böylece kabul etti kadın. Arkadan neler geleceğini bile bile de ötekine gitti. Adanmışlığa ihanetle, sabırsızlıkla, isyanla, hafiflikle, belki günahlarla suçlanacaktı. Ama her kadın gibi beğenilme ve bilinçle istenme hakkının kendine kalmasını istiyordu artık. Toplum içinde bir savaş alanı vardı. Bu çevrede yıllar yılı kurtlarla, böceklerle dolu yöresinden gelen gerçekten günah kokulu soluklara, yalan ya da gerçek, en istemli dileklere öylesine direnebilmiş, o değin uzun süre onun kalmayı bilmişti ki, şimdi yine onun tarafından ve hala öyle bir takım marazi gösteriler, eksik, yarım, gölge çıkışlarla, ne olduğu belirsiz duygularla arzu edildiğini hissetmekten kurtulmak istiyordu. Bir öpüş etkisiz olabilirdi bazen ve zaman zaman da arzu edilir bir şey olmaktan çıkardı pekala. Ama kudretli bir erkek avucunun elinizi tekelci bir anlayışla ve yalnız seven bir erkeğin eli gibi kavramasını beklersiniz sık sık. Aynı ellerin aşk ve istekle ten üzerinde gezinmesi her zaman aynı güçle hayal edilen bir şey değildir de kudretli bir göğüste bir şeylere inanarak hayata belki yaşamın özüne ve en önemlisi de kendinde ve o kocaman şeyi taşıyabilme gücüne inanarak bir saniye dinlenmeyi özlemle beklerdiniz. Orada duyulan sıcaklığın bir an yalnızca şefkat ve güven akımını taşıması şarttır. Orada o dinlendiğiniz yerde bir an sonra sık sık da bir açıklama bekler ya kadınlar, evet kadınlar işte onu böyle daima yerli yersiz, vakitli vakitsiz duymak isterler ya, hem de o söylenen şeyin sıhhatinden hiç de emin olmadıkları halde. Nasılsa budala değildir kadınlar. O şeyin her zaman doğru olmayacağını pekala bilirler. Ama en ciddi ve gerçek ilgiler bile gösteriden yoksun oldukları zaman, gerektiği şekilde verilmedikleri, belirtilmedikleri takdirde nedenli içten olursa olsunlar, harcanmaya, anlaşılmamaya yargılıdırlar. Bütün bunları bu küçük kadın günlerce düşündü. Bir çığı kapatıp yenisini açar, bir yerden kopup öteye bağlanırken pek çok düşündü. Haksız olup olmadığını, erginliğinde bir noktanın eksik kalıp kalmadığını hep düşündü. Aynı şeyi kaderinden koptuğu, ellerinden bıraktığı o arkada kalan adam yapmıyordu, yapmayacaktı, belki de hiç. Yani bilinen anlamda bir ihaneti düşünmeyecek, uygulamayacak, kısaca bir başkasına gitmeyecekti. Yeni bir şarkı, bir şiir ya da şiirin heyecanını aramayacaktı. Ama nasıl olsa bir başkasına gitme gereksinimi de yoktu ki zaten. Bu konuda iyi kötü bir belli düzeni, rahatlığı ve beraberliği vardı işte. Yürüyordu ağır aksak, nikah serüveni. Şiiri ve güzelliği ve yaratıcı sarsıntısı olmayıversin ne çıkar? Ne olursa olsun birisiyle güven dolu bir ortaklık içinde sürdürebiliyordu ya yaşamını. Oysa kendisi yalnızdı, gençti, kadındı. Kadınlığını renkler, sesler, fısıltılarla yaşayan bir ulu gerçek de en önemlisi. Buna karşın uzun süre kuşkudan, suçluluk tedirginliğinden kurtulamadı. Sonra bir gün yaşının dilekleriyle ölçülerinde hep gerçeği gösteren ve o yanılmaz ibre, yapılacak olan en doğru şeyi gösterdi ona. Varoluşunu özünden kavrayabilen ve nasıl sürdürebileceğini iyi bilen bir çağrıya böylece uydu gitti. Dönecek olanın gelişini bekleyip beklemeyeceğini hala bilmiyordu. Gözyaşları anlamlıydı sadece. Giysisine sinen, terli soluğu uçurmamak için telaşla eve koşup sandık diklerinde unutulmuş bir bohça aradığı günü hayretle düşündü. Ve sandığı tekrar açıp bohçanın katları arasına hapsedilmiş, kim bilir belki de hala nemi üstünde ve o garip kokuya delice eğilmek isteği geçti içinden, delice. Sonra ellerini kumaşın üzerinden acıyan yerlerine usulca değdirişini tekrar yaşadı. Özenle sesini dinletmeye zorlayan bir şey var gibiydi kendinde. Büyüyen özlem belki. Ve şimdiden ve daha 2 günde arkadaşı bütün bu işleri ondan iyi biliyor gibi ona bir şey mi göstermek istemişti? O şeyi. Onun çok kısa bir zaman önce bulduğunu anlamadan. Yalnız iyi yaptı gene de arkadaşı. Kararsızlıklarını götürdü hiç değilse. Gecikmeleri de önledi. Ne kadar geç bir dönüştü bu yaşamaya zaten. Oysa ne diyordu kitap? Kadının bir en yüce söz veriş gibi. Tamam. Üstelik gelişine daha aylar var. Önemli değil tabii. Aylar nasıl olsa geçer. Bir yerde zaman en kolay savdığımız geçit. Doğruldu gülerek inceden. Elini boşlukta bir yere atar gibi salladı. Sayfaları açılmamış kitabı arıyor belki. Oraya yazarın eksik bıraktığı ya da hiç bilmediği bir bölümü kendinden ekleyecek. Gitmeyi becerdiğine ve seçmeyi öğrenebildiğine seviniyordu.